Evet, bugün
Pavlus, Silas ve Timoteos'un ikinci seyahatnamesine devam ediyoruz. Seyahatlerini okuyoruz. Bugün Elçilerin İşleri 17, 16'dan 34'e okuyacağız. Evet, Elçilerin İşleri 17'yi açalım. 16. Ayetten 34. ayete.
Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi, bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus, İsa ile ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Pavlus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona, yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Pavlus, Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağı bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisine arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarımızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti. Kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dedi. Bunun üzerine Pavlus aralarından çıkıp gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
Evet, Petrus'la Pavlus'un çeşitli ortamlarda kendi vatandaşları olan Yahudilere müjdeyi anlattıklarını, onların sinagoglarına gidip onlarla sohbet ettiklerini, işte akıl yürüttüklerini söylemiştik. Pavlus ne zaman böyle yeni bir kente gitse mutlaka bir sinagoga uğrar, orada müjdeyi vaaz ederdi değil mi? Yahudileri buluyordu, Yahudilere anladıkları dilden konuşuyordu. Peki şimdi öyle bir durumdayız ki Pavlus eski antlaşmayı bilmeyen, Tanrı'yı tanımayan pagan bir toplumun içerisine giriyor. Ne yapacak? Yahudilerin yanına gittiğinde, sinagoga gittiğinde bildiği dili konuşuyor. Yani eski antlaşma dilini konuşuyor. Eski antlaşmayı açıyor. Eski antlaşmadan açıklamalarda bulunuyor. Burada ne yapacak? Nasıl paganlarla konuşmaya başlayacak? Bunu Elçilerin İşleri'nde görüyoruz. Elçilerin İşleri 17, 16'dan 34'e Pavlus'un paganlara müjdeyi nasıl verdiğini görüyoruz. Evet, Pavlus ve Silas'ın daha sonra Listra'da Timoteus'u da yanlarına alarak devam ettikleri bu ikinci seyahatin devamını incelemeye devam ediyoruz. Yahudi önderlerin kıskançlıklarından ötürü Selanik'ten kovulmuşlardı ve sonra Pavlus Veria'dan da kovulmuştu ve birçok inanlı Pavlus'u Atina'ya göndermişti. Onları 16. ayette şöyle diyor. Onları Atina'da bekleyen Pavlus, yani kimi? Silas'ı ve Timoteus'u Atina'da bekleyen Pavlus kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu diyor. Burada derin bir acı duydu olarak çevrilmiş olan Grekçe parahuneto kelimesi aslında daha çok böyle bir kışkırtma anlamına geliyor. Yani bir kendisini herhalde kışkırtılmış hissetti. Bir şey yapmalıyım, bu konuda bir şey yapılması gerekiyor gibi hissetti diye çevirebiliriz. Evet, aynı kelime eski antlaşmanın Grekçe çevirisinde kutsal Tanrı'nın kendi adının yüceliği için kıskanç olduğunu tanımlamak için de kullanılıyor. Yani Pavlus burada bir sürü put gördüğünde, paganların putlarını gördüğünde Tanrı'nın gerçeklerini hatırlayarak bir zorlandı. Ne oldu? Bir kendisini kışkırtılmış hissetti. Tanrı için aynı kelime kullanıldığında Tanrı'nın kıskançlığıyla ilgili açıklama yapmak için kullanılıyor. Yani Tanrı kendisine değil de putlara tapanları gördüğünde bu şekilde kışkırtılmış oluyor. Pavlus da aynı duygular içerisinde burada. Yani ikinci, üçüncü anlam olarak yüreğinde derin bir acı duydu diyebilirsiniz. Ama doğrudan söylenen bu değil aslında. Evet, burada da Pavlus'un öfkesinin doğruluğunu tanımlamak için kullanıldığını görüyoruz. Pavlus her zaman ilk olarak sinagoglara gidip Yahudilerle sohbet ediyordu, akıl yürütüyordu. Burada da Yahudilerle akıl yürütüyor ama çarşıya çıktığında, çarşıda başkalarıyla da aynı şekilde sohbet ettiğini, akıl yürüttüğünü görüyoruz. 17. ayet şöyle devam ediyor. Bu nedenle gerek havrada Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Yine tabii tartışıp durdu, geçen hafta da söylemiştik. Bu kişilerle akıl yürüttü diyelim. Sohbet etti, konuştu, karşılıklı konuştu. Yoksa sürekli böyle tartışıp durursa oradan da hemen atarlar. Evet, bunun sonucunda Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar diyor 18. ayet. Tabii burada atışma olarak çevrilen kelime karşılaşma ya da yüzleşme anlamına geliyor. Yani atışma değil, karşılaşma, yüzleşme. Yani oradaki Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla yüzleştiler. Karşılaştılar, karşı karşıya geldiler. Ve bu filozofların Pavlus'u alıp Ares tepesi kuruluna götürdüklerini görüyoruz. Ares ya da Areopagos diye geçen bir yer burası. Atina'da o en büyük tepeye çıkıp aşağı doğru baktığınızda bugün bile Areopagos olarak bilinen bir yer veya Ares tepesi. Ares tepesi kurulu da 19. ayette orada duruyordu. Ares tepesi savaş tanrısının tepesiydi. Savaş ilahının tepesiydi. Din ve ahlak konularında kararları veren Ares tepesi kurulu burada toplanıyordu. Din ve ahlak konularındaki kararlar burada Ares tepesi kurulu tarafından alınıp veriliyordu. 17, Elçilerin İşleri 17-18'de Epikürcü ve Stoacı olarak adlandırılan kişileri görüyoruz. Epikürcülerle Stoacılar kim? Kimler bunlar? Epikürcülerle Stoacıları tabii birkaç kelimeyle özetlemeye çalışacağım. Epikürcüler yaşamın amacı bedenin tutkularını, ihtiraslarını sonuna kadar yaşayan ve acılardan özgür ve huzur içerisinde bedenin bu yaşamdan zevk almasıdır. Evet, yani bedenimin tutkuları, ihtiraslarım sonuna kadar yaşanmalı. Yani ben bunları sonuna kadar yaşamalıyım diyor Epikürcü. Ve işte acılardan özgür bir şekilde, huzur içerisinde bu yaşamdan zevk alarak yaşamak. Buna inanıyor Epikürcüler. Stoacılarsa yaşamın amacı doğayla uyum içerisinde yaşamaktır diyor. Evet, Stoacılar doğayla uyum içerisinde yaşamaya inanıyorlar. Epikürcüler dünya yaratılmamıştır ve ebedi bir döngü olduğu için dünyanın da hiçbir geleceği yoktur diyor. Sürekli bir şekilde bir kısır döngü içerisindeyiz anlamında bunu söylüyor. Stoacılar akla ve kendi kendinize yeterliliğinize bağlı olarak yaşayın diyorlar. Kendi aklınıza bağlı kalın, kendi kendinize yeterliliğe inanın. Yani kendi kendinize yetersiniz düşüncesindeler. Epikürcüler ölüm sırasında ruhun buharlaştığını söylüyorlar. Ölüm sırasında ruh buharlaşır, gider, yok olur. Tanrılar insanlardan daha üstün oldukları için insan hayatına ilgi göstermemişlerdir diye düşünüyor Epikürcüler. Stoacılarsa Tanrı her yerde hazır ve her şeyin içindeki dünya ruh idi. Yani kozmos ruh anlamında Tanrı'yı tanımlıyorlar. Tanrı dünyanın ruhu değil de işte dünya ruh şeklinde idi diyorlar. Yani buna da logos diyorlar. Daha sonra Yohanna'nın da bu logos kelimesini kullandığını görüyoruz. Ve tabii Greklerin de bunun ne anlama geldiğini anladıklarını görüyoruz. Tabii ki paganların kullandıkları kelimeler, ifadeler Hristiyanlar tarafından da kullanılıyor. Neden paganların tanımları veya kullandıkları kelimeler Hristiyanlar tarafından kullanılıyor veya neden kullanalım, neden kullanılsın? Tabii ki müjdeyi açıklamak için, müjdeyi net bir şekilde anlatmak, ifade etmek için. Burada logos kelimesini Pavlus da kullanıyor. Yuhanna'nın da kullandığını görüyoruz. Onların anladığı şekilde, yani stoacıların açıkladığı bir logos değil bu. Logos'un yeri ve göğü yaratan söz olduğunu Yuhanna'nın açıkladığını görüyoruz. Pavlus'un açıkladığını görüyoruz. Yani stoacıların logosu değil, kutsal yazıların logosunu tarif ediyor. Evet, Epikürcüler ve Stoacılar bunlar. 22. ayetten 22-23. Ayete baktığımız zaman Pavlus'un Ares Tepesi'ne çağrısını görüyoruz. Pavlus'un 22-23 ayetlerinde Ares Tepesi'ne yaptığı çağrıya dikkat edelim. Şöyle diyor. Pavlus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Çok cesur değil mi? Ares Tepesi'ne gidip bütün bu ahlaki ve dini konularda karar veren Ares Tepesi kuruluna sizin bilmediğiniz Tanrı'yı ben size tanıtayım diyebilecek kadar bir cesarete sahip Pavlus. Evet, Pavlus insanların içten gelen dini duygularına hitap ediyor burada. Görüyoruz yani binlerce putun, binlerce ilahın, binlerce tanrının, tanrıçanın o bölgede heykelinin, putlarının olduğunu Pavlus da görüyor. Aynı duyguları Romalılar birde de görüyoruz. Yani her insanın içerisinde bir yaratan, bunları başlatan birisi olmalı düşüncesinin olduğunu Pavlus görüyor. Romalılar 1'de de onların hiçbir kusuru yoktur diyor. Romalılar 1:8 zannedersem. İnsanların tabiata bakıp, yaratılışa bakıp, kendilerine bakıp bir yaratıcıyı, bir yaratanı, bir başlatıcıyı veya bunu sürdüren bir sürdürücünün olduğunu gördüğünü, anladığını, hissettiğini görüyoruz. Pavlus görüyor ve burada da bu bilinmeyen Tanrı'ya, evet bir Tanrı var, bir şey var, bunu yaratmış olan, bunu yapmış olan bir kişi var. Ama adını bilmiyorum. Bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım diyor Pavlus. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım diyerek tanıtmaya başlıyor. Şimdi tabii bu duygu, bir Tanrı var duygusu. Bu duygu kendisini ilahlara, tapınaklara, binalara ve dinlere karşı çok daha net gösteriyor. Herkes Tanrı'yı tanıyor ama herkes onu bilmiyor. Petronius adında yine dünyanın en iyi tarihçisi Google'la girdiğinizde Petronius adını yazarsanız karşınıza çıkar. Petronius adında Atinalı birisi var. Atinalılarla ilgili yazılar yazıyor bu kişi. Atina'da bir ilah bulmanın bir insan bulmaktan çok daha kolay olduğunu söylüyor. O kadar çok ilah var ki hani o kadar çok insan yok. İşte atıyorum 100 bin kişi yaşıyorsa 100 binden daha fazla ilah var. Yani o ilahları, o tanrıları, o putları bulmanız çok daha kolaydır diyor. Pliny, ihtiyar Pliny olarak da biliniyor. Pliny adlı başka bir yazar. 1. yüzyılda Atina'da 3000 tanrının heykelinin olduğunu yazıyor. Evet, bu tabii kendi gözleriyle gördüğü ve bildiği şeyler. Ve tabii bu kişiler Ares civarlarında kaldıkları için o bölgeyi biliyorlar. İnsanın doğasıyla ilgili bilmemiz gereken şeylerden birisi de budur. Tanrı'nın kelamı hakkında hiçbir şey bilmeyenler de yine dindar insanlardır. Evet, örneğin çevremizde dindar olduklarına inanan insanlara dikkat edelim. Yani dindarım diye dolaşan insanlar veya dindarlığını ön plana çıkaran insanlar genelde Tanrı'nın kelamını da sözünü de iyi bilmezler. Tabi bu insanların dindarlıklarını gösterme şekilleri de farklı tabii. Yani herkes böyle Tanrı ile ilgili bir dindarlık göstermiyor. Dindarlık bir amaca, bir şeye bağlılık. Ve bunu yüceltip bunun ardınca koşmak anlamına geliyor. Bu insanlar dindarlıklarını gösterme şekillerini tabii çeşitli şekillerde gösteriyorlar. Örneğin insanlar dindarlıklarını ne gibi mimari yapılarla gösteriyorlar? Bunları düşünmemiz lazım. Bu sadece ibadethanelerden oluşmuyor. Tabii ki ibadethaneler yaparak, daha çok ibadethane yaparak, daha çok kilise, cami, işte Budistlerin yerlerine ne diyoruz? İşte tapınaklar diyelim. Bunları yaparak göstermiyorlar dindarlar dindarlıklarını. Ne yapıyorlar? Örneğin işte İstanbul'daki, İzmir'deki stadyumlar bile bu dindarlığa işaret ediyor. Değil mi? Bu takımların amacınız bu takımları yüceltmek, bu takımları bir belli yerlere getirmekse, bunlara stadyumlar yapmak, bunların bol para kazanmalarını sağlamak, İşte bol bol gol atmaları için işte golcüsünü, işte orta sahasını, işte defansını vesaire hep bunları böyle düşünerek zamanınızı, paranızı, düşüncenizi hep bunlara harcıyorsanız bu da bir dindarlıktır. Dindarlığın tanımına uyuyor. İşte stadyumda tapınaktır. Veya stadyuma gitmeden bunu televizyonda yapıyorsanız bayraklarınızla falan veya yüreğinizle o da tapınağın bir şeklidir. Evet, Pavlus'un 24. ayetten 31. ayete Ares Tepesi'ne yaptığı konuşmayı görüyoruz. Şimdi ikincisi Pavlus'un 24-31 ayetlerinde Ares Tepesi'ndeki kişilere yapmış olduğu konuşmaya bakıyoruz. Pavlus burada Tanrı ile ilgili 3 büyük gerçeğin üzerinde duruyor. 17-24-25 ayetlerinde Tanrı'nın yaratıcı olduğunu görüyoruz. Burada Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmıyor Pavlus. Tanrı'nın varlığının anlaşıldığını kabul ederek evrensel tanrısallık anlayışına hitap ediyor. Yani Pavlus burada bilinmeyen Tanrı'ya diye yazan kişiye bile bak Tanrı şu sebeplerden dolayı vardır. Tanrı'yı varlıktan veya işte şu düşünceyle, şu mantıkla, şu şekilde kanıtlarız Tanrı gerçekten vardır düşüncesine girmiyor. Zaten Tanrı'nın varlığını var olduğunu kabul ediyorlar anlayışıyla adım atarak şöyle diyor. Yani tanrısallık anlayışına, evrensel tanrısallık anlayışına hitap ediyor. 24. ayette. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz diyor. Pavlus'un bağlamında bu çok önemliydi. Epikürcüler dünyanın yaratılmadığını ve sonsuz olduğunu söylüyorlardı. Şimdi büyük patlama, işte bu Big Bang teorisinde de aynı şeyi görüyoruz. Her zaman bir tekillik ya da tek bir amaç vardı. Ve Stoacılar ilahi varlığın her şeyde olduğunu söylüyorlardı. 25. ayette şunu okuyoruz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi diyor. Pavlus bütün bunları ilahlar bizimle hiç ilgilenmediler diyen epikürcülere karşı ve biz insanlar her zaman kendi kendimize yettik diyen stoacılara karşı söylüyor. Birisi tanrılar bizle hiç ilgilenmedi. Birisi de yani epikürcüler bunu söylüyor. Stoacılar da biz insanlar her zaman kendi kendimize yettik diyor. Biz kendi kendimize yetmiyoruz diyor Pavlus. Tanrı her zaman bizimle birebir ilgilendi diyor. Demek ki Pavlus bu epikürcüleri de stoacıları da çok iyi anlamış ve onlara eski antlaşmadan getirerek Mesih'e kadar müjdeyi doğru bir şekilde veriyor. 26'dan 29'a bu ayetlerde Tanrı'nın her şeyin sürdürücüsü olduğunu söylüyor. İnsan ırkı olarak evrensel dayanışma anlayışımıza özellikle hitap ediyor. Şöyle diyor 25, Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Evet, Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların yükselişlerine ve düşüşlerine hitap ediyor. Evet, ulusların yükselişleri, ulusların düşüşleri, 26. ayet. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Evet, ulusların haritadaki yerlerini saptayan Rabbin kendisidir. Ulusların bugün bulundukları yerler, milletler, devletler, ülkeler, işte biz bu sınırı şöyle aldık, böyle aldık diyebilirler ama kelam bütün bu ulusların sürelerinin ve yerleşecekleri bölgelerin yani haritalarının Rab tarafından saptandığını ve bunların önceden saptandığını söylüyor. Daha sonra kendisini aramamız için ne yaptığını bize açıklıyor 27. ayet. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Evet, bizler tüm milletler, tüm uluslar, tüm insanlar bir şekilde Rabbi arıyoruz. Ama bu iman armağanı yüreğimize koyulmadıkça, Rabbin kendisi bizleri değiştirmedikçe bir şey yapamıyoruz. Ama ona ihtiyacımızı görüyoruz. Bazı yerlere totemler dikiyoruz, bazı yerlere putlar yapıyoruz, bazı yerlere artık ne yapacağımızı da bilemediğimiz için bir şey koyuyoruz. Bu da bilinmeyen Tanrı'ya diyoruz. Ya tutarsa. Evet, Tanrı'nın varlığını hissediyoruz. Tanrı'nın varlığını biliyoruz. Tanrı yoktur diyerek bile bunu öfkeyle veya entelektüel bir çabayla, evet bence Tanrı yoktur derken bile var olan Tanrı'ya karşı bunu söylüyoruz. Var olan Tanrı'ya karşı bir tepkiyle bunu yapıyoruz. Veya inananlar bizi, var olan Tanrı'ya inananlar bizi kırdığı için ateistiz falan diyoruz. Veya gerçekten de o mantıksal çıkarımlar bize maymundan geldiğimizi kanıtlıyor gibi geliyor bize. Bundan dolayı işte madem maymundan geliyoruz, madem böyle bir evrim var, o halde ateistim deyip tanrısızlığımızı ilan ediyoruz. Ama o zamandan beri stoacılar da, epikürcüler de veya diğerleri de bir tanrının var olduğunu, bütün bunları yaratanın olduğunu bilerek, buna inanarak veya bilerek ya da bilmeyerek bir hareket içerisindeler. Bir şey var ama bunu belirleyemiyorlar. Bir yaratan var ama bunu belirleyemiyorlar. Evet, bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptığını görüyoruz. Epikürcülerin aksine Tanrı'nın varlığını, her yerde var olduğunu ilan ediyor. Evet, epikürcüler tabii Tanrı'nın varlığına inanmıyorlar ama Tanrı var ve Tanrı her yerdedir diyor Pavlus. Bundan sonra şunu öğrenmemiz gerekiyor. İnanmayan dostlarımıza ellerindeki tek varlıklarının Tanrı'dan gelen bir bereket olduğunu ve bu bereketi Tanrı'nın dışında başka hiçbir yerde bulamayacaklarını hatırlatmamız gerekiyor. Müjdeyi verirken veya inanmayan bir arkadaşımızla, akrabamızla, komşumuzla, kardeşimizle konuşurken ellerindeki tüm varlığın, kalplerinin atıyor olmasının bile, yemek yiyebiliyor olmalarının bile Tanrı'nın bereketi olduğunu söylememiz lazım. Ve bu bereketi Tanrı'nın dışında başka hiçbir yerde bulamayacaklarını anlatmamız lazım. Yağmurun bile, onların ihtiyacı olan yağmurun bile Tanrı tarafından onlar için özel olarak yağdırıldığını anlatmamız, açıklamamız gerekiyor. Tanrı'nın dışında bu bereketi, bu bereketleri başka hiçbir yerden alamayacaklar. Başka hiçbir yerde göremeyecekler. Hatta Pavlus'un takipçilerinin tanıdığı pagan şairlerden ve filozoflardan alıntı yaptığını görüyoruz. Evet, şöyle diyor 27-28'de, aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz, onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız diyor. Evet, 17-30-31 ayetlerinde Tanrı yakıp yok eden ateş olarak tasvir ediliyor. Şimdi epikürcülerin söyledikleri gibi dünyanın her zaman aynı döngüde olmadığı ve dünyanın bir sonunun olduğu belirtiliyor. Yani işte bir kısır döngü var, devam ediyor ve bu böyle gelmiş böyle gidecek diye de öyle bir şarkı vardı galiba. Böyle gelmiş böyle gidecek. Evet. Böyle gideceği epikürcüler böyle düşünüyorlardı ama Pavlus dünyanın aynı döngüde olmadığını, dünyanın bir sonunun olduğunu belirtiyor. Dünyanın bir amacı var ve bu amaç Tanrı'nın kendi amacıdır. Dünyanın amacı var. Sizin yaşamınızın bir amacı var. Ama bu amaç sizin amacınız değil. Bu amaç dünyanın amacı değil. Bu amaç Tanrı'nın amacıdır. Pavlus'a göre bunun da ötesinde bir şey olmalı. Yoksa yaşamın hiçbir anlamı olamaz. Ve bunun üzerine Ares tepesinde bulunanları tövbeye çağırıyor. 30. ayette. Düşünün. Bütün karar merciği orada. Ve Hristiyanlığı ilk kez duyuyorlar. Mesih'in çarmığını belki sağdan soldan ya işte böyle birileri var bir şeyler anlatıyor diye duymuş olabilirler. İşte bu tepeye geliyor. Bütün kurul burada. Ares tepesi kurulu burada. Ve bu Ares tepesi kurulunu bütün bu şeyleri anlattıktan sonra tövbeye davet ediyor. Neden yapıyor bunu? Neden tövbeye davet ediyor? Çünkü yargı günü kesindir diyor. Hemen sonraki ayette, 31. ayette. Yargı günü kesindir. Yargı günü geliyor. Bizler yargı gününün kesinliğine Pavlus gibi inansaydık, bugün bütün çevremizi, bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı uyarırdık. Ve burada boş sandalye bırakmazdık. Ayakta olanlar olurdu. Yargı günü geliyor. Tövbe edin. Pavlus buna inanıyordu. Bunun gerçekliğine inanıyordu. Gerçekten de yargı günü geliyor ve öyle bir Ares tepesi kurulunun önüne çıkıp uzaklardan gelmiş bir yabancı olarak Ares tepesi kurulunun önünde bu filozoflara tövbe çağrısında bulunuyor. Yargı günü kesindir. Epikürcülerse bu yaşamdan sonra bir yaşamın olmadığını iddia ediyorlardı. Peki biz ebedi yaşam olduğunu nereden biliyoruz? Evet, İsa Mesih'in dirilişinden biliyoruz. İsa Mesih dirildi. Ölümden yaşama geçti. Bütün bunlardan çevremize, tanıdıklarımıza, komşularımıza tanıklığımızla ilgili neler öğreniyoruz? Evet, bu bölümü okuduk. Pavlus'un yaptıklarını gördük. Söylediklerini işittik. Ne öğreniyoruz? Tanıdıklarımıza, çevremize, komşularımıza nasıl tanıklık yapmamız gerekiyor? Nasıl Mesih'in müjdesini açıklamamız gerekiyor? Nasıl vaaz etmemiz gerekiyor? Evet, birincisi, kutsal yazılar hakkında hiçbir bilgileri yoksa komşularımızın anlattıkları terimleri dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor, yazdıklarını okumamız gerekiyor, internet sitelerini incelememiz gerekiyor, sorular sormamız gerekiyor. Pavlus'tan bunları görüyoruz, bunları öğreniyoruz. Tabii internete girmemiştir o sıralar. İkincisi, kutsal kitabı anlamasalar da komşularımızın anladıkları şekilde onlarla konuşmamız gerekiyor. Pavlus nasıl logos kelimesini uygun bir şekilde açıkladıysa veya yargıyı onlara nasıl, hani kutsal yazıların Mesih'in getireceği bu yargıyı nasıl onların anlayacağı bir dilde anlattıysa, bizim de kendi komşularımıza, kendi dostlarımıza, kendi akrabalarımıza bu dilde, onların anladığı dilde anlatmamız gerekiyor. Üçüncüsü, bu çok önemli, bunu çok iyi anlamamız lazım. Tanrı'nın yasası komşumuzun yüreğinde yazılıdır. Tanrı'nın yasası o günkü Greklerin yüreklerinde yazılıydı. Tanrı'nın yasası onların yüreklerinde yazılı olduğu için her tarafta binlerce ilah putu diktiklerini, işte totemler diktiklerini bir şekilde Tanrı'yı aradıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü Tanrı'nın yasası insanın yüreğinde yazılıdır. Herkesin, sizin komşunuzun, sizin akrabanızın, sizin kardeşlerinizin, Mesih'i tanımayanların, inanlı olmayanların yüreklerinde Tanrı'nın yasası yazılıdır. Bunu anladığımız zaman ve bu gerçeği unutmadığımız zaman buna göre konuşmamız lazım. Yani konuştuğunuz zaman birisinin gözünün içerisine bakıp Tanrı'nın yasasına konuşun. O kişinin yüreğinde Tanrı'nın yasası vardır. Müjdeyi verirken komşunuzun yüreğindeki bu yasaya göre konuşun. Tövbeye davet ederken o kişinin kendi çabalarıyla tövbe edemeyeceğini bilerek tövbeye davet edin. Hatta dualarla, içinizden dua ederek bu kişiyi tövbeye çağırın. Çünkü tövbeye getiren de Rab'dir. Döndüren, bir kişiyi gittiği yoldan döndüren Rab'dir. Evet, müjdeyi verirken komşunuzun yüreğindeki bu yasaya konuşarak Mesih'in tanıklığını sürdürün. Evet, dördüncüsü, Tanrı'nın her şey için en büyük kanıt olarak sunduğu İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Siz de Tanrı'nın sunduğu bu kanıtı sunun. İsa Mesih çarmıhta öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Ve bunu duyduğumuzda ne diyoruz? Amin diyoruz. Evet, İsa Mesih bizim günah kuzumuz olarak çarmıha gitti. Tüm günahlarımız onun üzerine yüklendi. Büyük acılar çekerek öldü, gömüldü ve üç gün sonra mezarda kalmadı. Mezarda, üç gün mezarda kaldıktan sonra ölümden yaşama geçti, dirildi. Birçok kişiye göründükten sonra göğe alındı ve dünyanın sonu geldiğinde tekrar yeryüzüne dönecek. Ve bunu neden döneceğini insanların duyması gerekiyor. Komşularınızın, kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın bunu duyması gerekiyor. Yoksa herkes, Mesih'i tanımayan herkes cehenneme gidecek. Mesih'i tanımayan, Mesih'i bilmeyen, Mesih'i kabul etmeyen, Mesih'in çarmıhını, Mesih'in ölümünü, Mesih'in gömülüşünü, dirilişini ve tekrar geleceğini bilmeyenler kurtulmayacaklar. Bu cehennemden kurtulmayacaklar. Bunu anlatmamız gerekiyor. Bu haberi vermemiz gerekiyor. Buna iyi haber diyoruz. İyi haber diyoruz. Bu kurtuluşu anlatırken iyi bir haber olarak anlatıyoruz. Ama duymadıkları şey onlar için kötü haber oluyor. Bilmedikleri şey onlar için çok acı verici, çok kötü bir haber oluyor. Ama bazen duyuyorlar, anlamıyorlar, kabul etmiyorlar. Yine Rab fırsat verdikçe bu müjdeyi vermeye devam edeceğiz. Bu müjdeyi anlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu müjde anlatılmaya devam ediliyorsa, bu kürsülerden kelam vaazları verilmeye devam ediliyorsa, o zaman bu lütuf açıklamaları devam ediyorsa Mesih gelmemiş demektir. Yani Mesih yargılamaya gelmedi henüz anlamına geliyor. Ama bir gün bu kürsülerden bu vaazlar verilmeyecek. Duracak, bitecek. İşte o zaman Mesih'in geldiği gün olacak. Mesih döndüğünde, Mesih geldiğinde artık kurtuluş için hiçbir fırsat olmayacak. Çünkü herkes yargılanıyor olacak. Ölüler ve diriler Mesih'in önünde yargılanacaklar. Bizler Mesih'e iman edenler, Mesih tarafından kurtarılmış olanlar zaten yargılandık. Nasıl yargılandık? Mesih aracılığıyla. Mesih bizim yargımızı, yasanın lanetini çarmıhta kendi üzerine aldı. Bizim ölümümüzü o kendi üzerine aldı. Ve bizim kurban kuzumuz olarak çarmıhta öldü. Bu nedenle artık bize karşı hiç ama hiçbir suçlama olamaz. Pavlus Romalılar 8:1'de bunu söylüyor. Bizlere karşı hiçbir katakrima yoktur. Nedir bu? Suç. Suçlama. Bizlere karşı işte bu kişi şu suçlarla suçlanıyor diyebilecek hiç kimse yoktur. Çünkü Tanrı'nın kendisi bu suçu Mesih'in üzerine yükledi. Bizim suçumuz Mesih'in üzerine yüklendi. Mesih bizim yerimize öldü. Müjde budur. İyi haber budur. Mesih bizim yerimize öldü. Bizi karanlıktan ışığa getirdi. Artık bu ışıkta yaşayın. Bu ışığa yaraşır bir şekilde yaşamayı da Mesih bizlere merhametiyle, lütfuyla bağışlamaya, bahşetmeye devam etsin diye dua edelim. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.